Merhaba, bugün 22 Nisan. Ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti bugün başlıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün güvenlik, enerji, tarım, su, sağlık ve eğitim gibi alanlarda uzun zamandır yürütülen çalışmaları aktardı. Fidan, ziyaret esnasında 20'den fazla anlaşmanın hayata geçirilmesi için, imzalanması için ön mutabakatları tamamlamış durumdayız dedi. Erdoğan hem Bağdat hem Erbil'i ziyaret edecek. İkili ilişkileri Orsam Irak Çalışmaları Koordinatörü Doktor Bilgay Duman'la konuşacağız. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Öncelikle Erdoğan'ın 12 yıl sonra ilk ziyareti olduğunu vurgulayalım. İki ülke ilişkileri nasıl seyretti? Bugünkü duruma nasıl gelindi?
Öncelikle programımıza davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim Faruk Bey. Söylediğiniz gibi 12 yıl sonra yapılan ziyaret. Aslında Türkiye-Irak ilişkilerine baktığınızda ciddi bir dalgalanma içerisinde olduğunu görüyoruz. Tarihsel süreç içerisinde. Bunu tabii daha çok 2003 ile değerlendirmek lazım. Şimdi Türkiye dönem dönem Irak Merkezi Hükümeti ile dönem dönem yerel siyasetle bir biçimiyle Irak siyasetin içerisinde kalmaya çalıştı. İsterseniz böyle kısaca bir dönemsel seyre bir bakalım. 2003-2005 arasında Türkiye Irak merkezi siyasetinin biraz dışında kaldı açıkçası. Bildiğiniz gibi 1 Mart tezkeresi vardı. Amerikan askerlerinin Türkiye topraklarını kullanarak Irak'ı işgal etmesi isteniyordu ve 1 Mart tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmedi. Ve bu anlamıyla 2003'ten sonra Türkiye Irak merkez siyasetinin biraz dışında bırakıldı Amerika tarafından. Ama tabii Türkiye Irak'ın en önemli partnerlerinden ve ülkelerinden bir tanesiydi, komşu ülkelerinden bir tanesiydi. Özellikle Amerika'nın Sünnilerin siyasi sürece entegrasyonu ihtiyacı ortaya çıkması itibariyle Türkiye Irak'ta etki üretmeye başladı ki 2005 yılı itibariyle de Türkiye Irak'taki siyasi süreçte Sünnilerin yeniden yer alması konusunda önemli bir inisiyatif kullandı ve Sünnileri konsolide ederek Irak siyasetinin içerisine dahil etti. Ve 2005 itibariyle Türkiye'nin Irak siyasetinde etkili olmaya başladığı süreçle karşı karşıyayız. 2005 ve 2009 arasında Türkiye-Irak merkezi hükümetiyle son derece etkin bir ilişki biçimi geliştirdi. O döneme bakacak olursanız Türkiye'nin 2008'deki o dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakandı. O dönemdeki ziyaretinde 48 alanda mutabakat muhtırası imzalanmıştı. Ve ilişkilerin en yüksek düzeye geldiği noktaydı. Ancak 2010'dan sonra Türkiye ile Irak merkezi hükümeti arasındaki ilişkilerin değişmeye başladığı süreci gördük. Özellikle 2010'daki seçimlerde, Irak'taki seçimlerde Türkiye'nin Nuriyel Maliki'nin karşısında İyad Allawi'nin kurmuş olduğu listeyi desteklemesiyle beraber Nuriyel Maliki'nin ikinci döneminde Türkiye-Irak ilişkilerinde bir bozulmayı gördük. Ama dikkat edecek olursanız 2009'da Türkiye Irak'taki en fazla diplomatik misyona sahip olan ülke olmuştu. Basra'da, Erbil'de ve Musul'da yeni başkonsoloslukları açmıştı. Bağdat Büyükelçiliği'nin yanı sıra ki Bağdat Büyükelçiliği savaş döneminde dahi hiç kapanmayan tek ülke Türkiye'ydi. Bu Türkiye'nin Irak'a vermiş olduğu önemi gösteriyordu. Ancak 2010'dan sonra Türkiye ile merkezi hükümet arasındaki ilişkilerde bir gerginlik ortaya çıktı. Tabi bu gerginlikteki en büyük sebeplerden bir tanesi Nuriyel Maliki'nin tavrıydı ikinci dönemde. Zira İran'a daha yakın bir pozisyon çizdi Nuriyel Maliki ve Türkiye'nin desteklemiş olduğu Irakiye listesinde kendisini bir rakip olarak algıladı ve bu noktada Türkiye ile arası açılmaya başlayan bir Irak hükümetinden bahsediyoruz. Tabi bu süreçte yine Amerikan askerlerinin çekilmesi de Irak'taki süreci etkiledi ve daha İran'a yakın bir Irak hükümetiyle karşı karşıya kaldı. Tabii 2011'de Arap Baharı olarak ifade edilen sürecin ortaya çıkmasıyla birlikte de özellikle Suriye konusunda Türkiye ve Irak'ın farklı pozisyonlar aldığını gördük. Türkiye daha çok bildiğiniz gibi muhalif güçlerle yani rejime muhalif güçlerle bir yakın temas içerisindeyken Irak ise İran'ın da etkisiyle beraber daha çok rejim yanında yer alan bir pozisyonu sevk etti ve 2011-2014 arasında Türkiye-Irak merkezi hükümeti ilişkilerinin bir gerginliğe dönüştüğünü gördük. Ancak Türkiye bu süreçte yine Irak siyasetinin içerisinde bir biçimiyle kalmaya çalıştı. Özellikle Musul İl Meclisi ve IKBY ile ilişkilerini geliştirerek yerel güçler üzerinden Irak siyasetine müdahil olmayı denedi. 2014'te IŞİD'in Irak topraklarını ele geçirmesiyle bir kısmını, tabii farklı bir sürecin başladığını gördük. IŞİD Türkiye açısından da bir terör tehdidiydi ve Türkiye Irak merkezi hükümetine olan desteğini gösterdi. Hem IŞİD'e karşı kurulan koalisyonda yer aldı hem de doğrudan Türkiye'nin askeri, siyasi, sosyal desteği, ekonomik desteğinin olduğunu gördük. 2017'de bu ilişkilerde bir kırılma yaşandığını görüyoruz merkezi hükümette. Çünkü 2017'de IKBY'nin bir bağımsızlık referandumu yaptığını ve Türkiye'nin de bu bağımsızlık referandumuna karşı bir duruş sergilediğini gördük ki bu süreçten sonra Türkiye ve Irak arasında ilişkiler yeniden, merkezi hükümet arasında ilişkiler yeniden tesis edildi. Nitekim 2018'de Kuveyt'te yapılan Irak'a Donörler Konferansı'nda Irak'a en fazla krediyi veren ve en fazla yardım veren ülke Türkiye oldu ki bu bence Türkiye'nin Irak'a bakışını da göstermişti. Nitekim 2019'da Irak'ta protesto gösterileri başladı hükümete karşı ve Türkiye bu protesto gösterilerinde son derece dengeli davrandı ve hem Irak hükümetinden hem Irak halkından olumlu bir dönüş aldı ki 2019'dan 2021'e kadar da Irak'ta siyasi istikrarsızlık vardı ki bu süreçler biliyorsunuz aynı zamanda da pandeminin yaşandığı süreçlerdi. O nedenle bu dönemde nispeten durağan bir ikili ilişkiler ortaya çıktı. Ancak 2021 ile beraber Türkiye-Irak ilişkilerinde yeniden hız kazanan, ivme kazanan bir süreci görüyoruz ki özellikle 2021'de Irak'ta yapılan seçimlerin ardından kurulan Muhammed Şia Sudani hükümeti ile beraber Irak'ın da hem iç siyasette hem dış politikada bir denge arayışı içerisinde olduğunu gördük. Bu denge arayışındaki en önemli ülkelerden bir tanesi de Türkiye oldu ve geçtiğimiz yıl Şubat ayında 2023'ün Şubat ayında Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani Türkiye'yi ziyaret ederek aslında ilişkilerde farklılaşmanın başladığı süreci ortaya koydu ki daha sonrasında özellikle hem Türkiye'den hem Irak'tan karşılıklı ziyaretlerle beraber Türkiye-Irak ilişkilerinin bu noktaya geldiğini gördük. Ama burada bir parantez açmak gerekiyor. 2019'dan itibaren Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı yapmış olduğu pençe harekatları serisinin de ben bu ilişkilerin gelişmesinde etkili olduğunu düşünüyorum. Zira Türkiye, Irak'ın kuzeyindeki dağlık ve kırsal alanda ciddi bir başarı elde etti ve PKK'yı bu bölgelerden baskıladı. Yani Türkiye sınırından 30-40 kilometre kadar daha aşağıya itti. Kuzeyden baskılanan ve kırsal ve dağlık alandan baskılanan PKK, Irak şehirlerine, Irak merkezlerine doğru inmeye başladı. Böyle olunca Irak otoritesiyle karşılaştı PKK ve zaman zaman Irak merkezi otoritesiyle PKK arasında ya da peşmergelerle PKK arasında zaman zaman çatışmalar yaşandığını gördük. Ve böylece bir ortak tehdit algısı da oluşmaya başladı ki daha önceki süreçlere baktığımızda PKK'nın Irak tarafından bir tehdit unsuru olarak çok fazla görülmediğini de görmüştük ki en son yapılan üçlü zirveyle beraber yani MİT Başkanı İbrahim Kalın, işte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 14 Mart'taki Irak ziyaretiyle beraber ilişkiler artık çok daha başka boyutlara geleceği evrildi ki bugün itibariyle de Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak ziyareti kapsamında bu ikili ilişkilerdeki son noktaları Irak'ta koymak için Irak'a bir seyahat düzenliyor.
Şimdi o son bahsettiğiniz ziyarette Türkiye ve Irak güvenlik konularında daha önce emsaline rastlamadığımız karşılıklı taahhütlerde bulundu. Muhtemelen evet. Erdoğan'ın bu ziyaretinin de önündeki bütün pürüzlerin de ortadan kalkmasını sağladı. İkili ilişkileri büyük ölçüde anlattık ama biraz bölgesel dengeler açısından Türkiye-Irak yakınlaşmasını nasıl görmek lazım? O konuya biraz değinelim sonra başka ilişkilerde önemli dönüm noktaları da olacak. Onlara gireceğiz.
Tabii. Öncelikle tabii bölgesel denklem de son derece çatışmalı ve istikrarsız ilerliyor. Bildiğiniz gibi Suriye'de hala raylar yerine oturabilmiş değil. İran-İsrail çatışması son derece bugün itibariyle gündemde. İsrail'in Gazze'ye yönelik yapmış olduğu katliama varan uygulamalar bölgeyi bir tereddüte ve tehdide ortaya çıkartıyor. Diğer taraftan işte Aden Körfezi'nde Husilerin yapmış olduğu, işte Kızıldeniz'deki saldırılar pek çok konu bölgeyi son derece sıcak hale getiriyor. Biraz önce söylediğim gibi 2021'den bu zamana kadar Irak bir istikrar arayışı içerisinde. Hem bölgesel hem küresel dengeyi de sağlama çabası içerisinde. Bu noktada Irak kendi üzerindeki dış müdahale baskısını da kırmaya çalışıyor. Türkiye bildiğiniz gibi bugüne kadar Irak'ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliği ilkesinden hiç vazgeçmedi. Iraklıların da bunu bu süreçte anlamaya başladığını görüyoruz ki özellikle son süreçte kalkınma yolu projesinin ortaya konmasıyla beraber Türkiye ve Irak bir bölgesel kalkınma modeli, bölgesel işbirliği modeli oluşturma peşinde. Irak da kendisini her komşu ülkeye eşit yakınlıkta görme gibi ya da bir denge politikası sağlama yönünde bir tavır alıyor. Bu dengeyi de bölgenin en istikrarlı ülkesi olan Türkiye ile sağlama peşinde. Bunu Irak'a gittiğinizde de çok fazlasıyla görüyorsunuz. Artık Türkiye ve Irak'ın istikrarı beraber okunuyor. Bu nedenle Türkiye-Irak'ın yakınlaşması da bölgesel ve küresel siyasi gelişmelerinde ışığında oluyor diyebiliriz.
Biraz bu mega projeden de bahsedelim. Bölgesel dengeleri etkileyecek boyutta bu kalkınma yolu projesi. Ne aşamada, ne tür projeksiyonlar bizi bekliyor bu konuda?
Aslında sadece bölgesel dengeleri değil, bir taraftan da küresel dengeleri de etkileyecek bence kalkınma yolu projesi. Çünkü kalkınma yolu projesine baktığımızda evet şu an itibariyle Türkiye ve Irak arasında işte bir karayolu ve demiryolu hattı yapılacak bir proje gibi gözükmekle beraber bölgesel ve küresel dengelere baktığımızda da aslında pek çok unsuru içerisinde barındırıyor. Şimdi öncelikle bu projeden biraz bahsetmek lazım. Yaklaşık 1275 kilometrelik bir proje bu. Irak'taki Basra vilayetinde bulunan Fav limanından Türkiye sınırına kadar bir demiryolu ve karayolu hattı yapılması planlanıyor. Irak içerisinden 10 tane vilayetten geçecek bu karayolu ve demiryolu hattı projesi. Fav limanı da Irak'ın ve Orta Doğu'nun en büyük limanı olarak planlanıyor ki 54 kilometre karelik bir liman ve Birleşik Arap Emirlik'teki limandan çok daha büyük bir liman olacak. Aynı zamanda da bu Fav limanı Irak açısından da hem dışarıya açılma hem de Irak'ı bir ticaret hattı haline getirme projesi. Öncelikle bu Fav limanının tamamlanması gerekiyor. 2028 yılında bitirilmesi tamamıyla ve açılması öngörülüyor ki şu an itibariyle aldığımız bilgilere göre %70'i tamamlanmış durumda bu Fav limanının. Yani her şey rayında gidiyor. Bundan sonrasında ise demiryolu hattının ve karayolu hattının yapımına başlanacak ki demiryolu hattı içinde çalışmalar var. Her iki tarafta hem Türkiye hem Irak bu konuda önemli bir inisiyatif almış durumda. Tabii bununla beraber Türkiye ve Irak arasında yeni bir sınır kapısının açılması konusu da gündeme gelecek ki bence Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde bu yeniden gündeme gelebilir. Şimdi bölgede aslında bir nevi de belki gündemden kalktı ama geçtiğimiz G20 zirvesinde Hindistan'da yapılan G20 zirvesinden sonra bir koridorlar savaşı mı çıkıyor? Böyle söylemleri popüler bir biçimde ortaya çıkmıştı. Bir tarafta IMEC projesi yani Hindistan'dan Avrupa'ya giden ve Orta Doğu'yu kat ederek İsrail'e bağlanıp İsrail'den deniz yoluyla Avrupa'ya gidecek bir hat projesi ortaya konmuştu bu G20 zirvesinde ki yani hem Batı ülkeleri hem Amerika'nın desteğinde. Diğer taraftan Çin'in kuşak yol projesi var. Bu kuşak yol projesi hala hem Kuzey Koridoru hem Orta Koridoru hem de Güney Koridoru itibariyle Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Diğer taraftan Zengezur Koridoru projesi var. Yine bu kuşak yol projesinin bir parçası mı yoksa alternatif mi olacak söylentileri var. Bütün bu projeler içerisinde belki de bugün en uygulanabilir proje olarak kalkınma yolu projesi geçiyor. Ki kalkınma yolu projesine Çin'in de bir desteği ya da bir ilgisi olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan işte buna Amerika'nın nasıl bakacağı, küresel ticarette nasıl bir pozisyon alacağı, bölgedeki enerji ticaretini nasıl etkileyeceği açısından da önemli bir proje. Zira hem Katar hem Birleşik Arap Emirlikleri de kalkınma yolu projesinde bir paydaş olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bununla ilgili ifadelerde bulunmuştu. Belki dört ülke arasında bir mutabakat imzalanabilir. Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri. Yani hem bölgesel dengeler açısından hem küresel dengeler açısından etkili olabilecek bir proje ki Türkiye'nin de bu en azından bölgesel güç olma denklemindeki elini güçlendirecek konulardan bir tanesi diye düşünüyorum ben.
Kalkınma Yolu projesiyle ilgili şöyle bir düşünce egzersizi yapabiliriz belki. Katılıp katılmadığınızı merak ediyorum. Çin'in Kuşak Yol projesinde en önemli nokta Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki limanlarda düğümleniyor ve Belucistan'ın istikrarsızlığı hem İran tarafı hem Pakistan tarafında ciddi bir potansiyel çatışma alanı gibi görünüyor. Bu Çin
Evet.
için ciddi sıkıntılı bir durum. Zengezur koridorunda sıkıntı yok. Onun doğuda nerelere kadar ulaşacağı meselesi var. Bir de
Evet.
Hindistan'ın Orta Doğu'da İsrail'e bu kadar gözü kara destek verdikten sonra itibarının böyle bir projede ne kadar ilgi alaka göreceğine dair de kuşkular oluşturuyor. Dolayısıyla da
Evet.
demin bahsettiğiniz gibi Kalkınma Yolu projesinin siyasi, moral ve istikrar açısından çok daha farklı potansiyelleri var desem katılır mısınız?
Yo, çok doğru söylüyorsunuz. Tamamıyla söylediklerinizin altını ben de çizerim. Yani Kalkınma Yolu projesi o nedenle Çin'in de ilgisini çekiyor. Tabii bu noktada İran'ın nasıl pozisyon alacağı önemli. Zira Çin'in Kuşak Yol projesindeki Güney Koridoru ve Orta Koridor İran'la biraz daha bağlantılı bir biçimde ilerliyor. Tabii buradaki en önemli mesele Basra Körfezi'ndeki etkinlik. Basra Körfezi'nin eğer güvenliği sağlanmazsa bu noktada Kalkınma Yolu projesiyle de ilgili sıkıntılar yaşanabilir. O nedenle Türkiye Körfez'in de desteğini almak istiyor ki Körfez Basra Körfezi'ndeki etkin güçlerden. Diğer taraftan İran'ın bu projeye nasıl bakacağı da önemli olacak. Ama İran'ın da bir biçimiyle Irak'ı son dönemde biraz daha açıkçası bunu tırnak içerisinde söylüyorum rahatsız etmeme politikası izlediğini görüyoruz. O nedenle İran'da bu projeye çok uzak bakmayacaktır. En azından doğrudan bir paydaş olmasa bile bir şekilde yer almaya çalışacaktır ki özellikle güney bölgesinde Abadan'dan Basra'ya olacak şekilde İran-Irak arasında da yeni bir tren hattı yapılmış durumda. Bu da İran'ı da bir partner ve paydaş haline getirebilir ve hattın güvenliğinin sağlanmasına sebebiyet verebilir. Her ne kadar bugün itibariyle yani İran işte Amerika arasında ya da İran İsrail arasında problemleri olsa da bölgesel bir kalkınma modeli oluşması durumunda ben bu noktada ki İran'ın da yumuşatılması ya da İran'ın da tırnak içerisinde söylüyorum bunu ehlileştirmesi anlamında Amerika'nın da en azından göz yumabileceği ya da destek vermese bile sessiz kalabileceği bir proje olarak ortaya çıkabilir ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretinden önce Irak Başbakanı Muhammed Şeyh Sudani Amerika'daydı. Amerika dönüşünde Türkiye-Irak ilişkilerinde bugüne kadar beklenmeyen, görülmeyen ve genel geçer olmayan adımların atılacağını söyledi. Bence Amerika dönüşünde böyle bir açıklamayı yapıyor olması Amerika'dan da bazı yeşil ışıklar alındığının da göstergesi Sudani tarafından. O yüzden en uygulanabilir ve en şu an itibariyle kolay ve yapılabilir proje gibi bu proje ortaya çıkıyor.
İran'ın Bağdat'taki hükümeti etkileme derecesinin artık kendi aleyhine işlediği, Bağdat'ta istikrarlı ve Irak'a ait bir hükümetin oluştuğuna dair görüşleri daha önceki podcastlarımızda başka uzmanlarla ele almıştık. Buna bir de İran'ın Türkiye ile rekabet halinde olsa bile asla tam cephe alma pozisyonuna girmediği tarihte vurgulamak lazım. Bir şekilde İran'ı da katarlar diye düşünüyorum. Irak,
Çok doğru.
Türkiye... Evet, Irak-Türkiye ilişkileri gerçekten çok inişli çıkışlıydı ve çok fazla faktör var bu ilişkileri etkileyen. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat'tan sonra Erbil durağı olacak. Kısaca bu inişli çıkışlı ilişkilerdeki bu Kuzey Irak faktörünü de ele alıp Erdoğan'ın ziyaretini anlatalım.
Tabii. Aslında Erbil ziyareti çok fazla planlanmıyordu başta. Yani sadece Bağdat'a gideceği öngörülüyordu ama Türkiye'nin hem Kalkınma Yolu projesinde hem işte güvenlik işbirliği meselesinde sadece Bağdat üzerinden hareket etmesi açıkçası etkin ve olumlu sonuçlar vermeyeceğini düşünüyordum ben de. Özellikle Erbil bölgesine baktığımızda yani IKBY'nin içerisine baktığımızda esas tehdidin PKK tarafından bu bölge üzerinde olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan yine Kalkınma Yolu Projesi'nin geçeceği alanlar ve Erbil-Bağdat ilişkilerini düşündüğümüzde iki taraf arasındaki uyum önemli ki Cumhurbaşkanı Irak'a gitmeden Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözümü konusunda da adımlar atacağız gibi bir ifadede bulundu. O yüzden Türkiye, Irak'ta her zaman Erbil'i ve Bağdat'ı birbirinin alternatifi değil, birbirinin tamamlayıcısı olarak görüyor. Türkiye'nin Irak toprak bütünlüğü ve siyasi birliği prensibi dahilinde bu Erbil ve Bağdat arasındaki uyumu her zaman desteklediğini görüyoruz. Bugün itibariyle de bunun sonuçları alınıyor ki Türkiye şunu çok net olarak gösteriyor. Erbil ve Bağdat arasındaki ilişkiler güçlendikçe, istikrara kavuştukça Irak da istikrara kavuşacak. Türkiye de her zaman bunun desteği içerisinde. Bağdat ziyaretinden sonra Erbil'e giderek Bağdat Erbil arasındaki ilişkilerde de Türkiye'nin kolaylaştırıcı ve etkin bir pozisyon alması Türkiye'nin Irak'taki gücünü de artıracaktır diye düşünüyorum ben.
Orsam Irak Çalışmaları Koordinatörü Doktor Bilgay Duman'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.